Ayrım 12. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 111. Dördüncü kısım. Brian Richardson Parliament Hill'e gitmek üzere çizmeleri ayağında, paltosunun yakası kalkık, atkısına sıkı sıkı sarılmış olarak Spark sokağındaki ofisinden çıktığı zaman kar biraz sulu olmakla beraber hala yağıyordu. Başbakan onu en sonunda aramış ve gelsen daha iyi olur demişti. Konuşmak istediğim bir sürü şey var. Şimdi Noel alışverişine çıkanların arasından uzun adımlarıyla ve zorlukla yürümeye çalışan Richardson, çevreyi griye boyayan alacakaranlığın sanki daha da arttırdığı ayazla titrediğini hissetti. Richardson kıştan ve Noel'den aynı ölçüde nefret ederdi. İlkinden sıcaktan hoşlanan bir vücudu olduğu için, ikincisindense diğerlerinde de olduğuna ama kabul etmediklerine inandığı dinsizliğinden ötürü. Bir keresinde James Howden'a, Noel herhangi bir politikadan 10 kat fazla aldatacağıma kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor demişti. Bütün söyleyecekleri Noel fazlasıyla ticarileştidir. Allah kahretsin. Ticari oluşu tek mantıklı yanı. Şimdi Noel armağanlarıyla süslü gösterişli bir şekilde ışıklandırılmış vitrinlerin önünden geçerken işin ticari yanı Richardson'ı etkiledi. Daha önce de fark ettiği bir takım ilanları görünce sırıttı. Bir sergi salonunun camında parlak yeşil tahta üzerinde ışıklı harflerle şu süslü sözler yazılmıştı. Dünyada barış, Tanrı'nın insanlardan istediği. Bunun altındaki aynı ölçüde parlak ikinci bir ilanda şu sözler okunuyordu. Şimdi keyfini çıkar, sonra ödersin. Gece olmadan Millie Friedman için alması gerekeni de kapsayan birkaç ufak tefek armağan dışında Noel'de hiçbir rolü olmadığına sevindi. Örneğin dinsel inançları Richardson'ınki kadar az olan ama her pazar gibi ertesi sabahta kilisede boy göstermesi gereken James Howden gibi değildi. Yıllar önce bir reklam ajantasını yönetirken önemli bir tüccar olan müşteri Richardson'ın yönettiği kiliseye gidin kampanyası açmıştı. Müşteri bir noktada Richardson'a akıllıca yazılmış ilanlarında verdiği öğüdü, kendisinin de tutup kiliseye gitmeye başlamasını söylemişti. Gitmişti de. İşin ticari önemi şakaya gelmezdi ama ajanta işi kaybedip müşteriyi hoşnut etme zorunluluğu ortadan kalkınca gizlice sevinmişti. Bugünlerde işini çok sevmesinin nedenlerinden biri de buydu. Hoşnut etmek zorunda olduğu müşterileri yoktu. Eğer birine yaltaklanarak kandırmak gerekiyorsa bu işi yapacak adamlar vardı emrinde. Toplumun gözünden uzak olduğu için de halkın nabzına göre şerbet vermek zorunda değildi. Bu gibi şeyler politikacıların işiydi. Davranışları konusunda kaygılanmaktan çok uzak olmalıydı. Çünkü görevi karanlıkta kalmaktı ve bu gizliliğin ardında hemen hemen istediği gibi yaşamakta özgürdü. Millie Friedman'a bu akşam için randevu verirken kendilerini dinleyebilecek birine aldırmamasının bir nedeni de buydu. Ama bir daha sefere daha dikkatli davranması gerekeceğini düşündü. Eğer bir daha buluşurlarsa... Bu düşünülecek bir konuydu. Belki de bu akşamdan sonra Millie ile arasındaki ilişkinin üstüne perde çekmesi daha iyi olacaktı. Sev onları, ardından bırak onları diye düşündü. Ne de olsa çevrede sağlıklı bir erkeğin yatak içinde ve dışında hoşuna gidecek yeteri kadar kadın vardı. Millie'yi beğeniyordu tabii, özel bir sıcaklığı, kendisini etkileyen sağlam bir yaratılışı vardı. Sonra tek seviştikleri gece biraz çekingen olmakla birlikte hiç de kötü değildi. Yine de birlikte çıkmaya devam ederlerse bu buluşmaların duygusal yöne kayma tehlikesi olacaktı. Tabii kendisi için değil. Çünkü o uzun zaman böyle şeylerden uzak kalmaya niyetliydi. Ama Millie acı çekebilirdi. Erkeklerin alelade bir serüven saydıkları, sevişmeyi kadınlar ciddiye alıyorlardı ve o böyle bir şey olmamasını yeğe tutardı. Salvation Army üniforması giymiş hoş bir kız yüzüne doğru çıngırağını salladı. Yanında yüksekçe bir yerde içinde ufak paralar bulunan cam bir kavanoz duruyordu. ''Bir şeyler verin sir, ihtiyaç içinde olanlar için Noel neşesi.'' Kızın sesi kısılmış gibi tiz çıkıyordu. Yüzü soğuktan kıpkırmızı kesilmişti. Richards'ın elini cebine attı. Parmakları bozukluklar arasındaki bir kağıt paraya dokundu. Bu bir $10. İçinden gelen istekle cam kavanoza attı. ''Tanrı sizinle birlik olsun, ailenizi korusun.'' dedi kız. Richardson sırıttı. Açıklamak diye düşündü, bu görüntüyü bozar. Şimdi aptalca duygululuk anları olarak andığı, geçmiş zamanlarda hayalini kurduğu gibi çoluklu çocuklu bir ailesinin asla olmadığını açıklamak. Kendisiyle karısı Eloise arasındaki anlaşmayı, ikisinin de kendi hayatlarını yaşayıp tutkularını ayrı yerlerde doyurarak ama evliliklerinin dış görünüşünü evi paylaşarak bazen birlikte yemek yiyip çok seyrek olarak da durum uygunsa birbirlerinin vücutlarını kibarca kullanıp cinsel ihtiyaçlarını gidererek koruduklarını açıklamak çok daha iyiydi. Aralarında bunun ötesinde hiçbir şey yoktu. Kalan hiçbir şey, bir zamanlar yaptıkları acı kavgalar bile. Bu günlerde Eloise'le hiç kavga etmiyorlardı çünkü aralarındaki uzaklığın bir köprüyle bile birleştirilemeyecek kadar büyük olduğunu kabul etmişlerdi. Son zamanlarda ilgilendiği diğer konular, başta partideki iş olmak üzere ön plana geçmiş, geride kalanlar onu gittikçe daha az etkilemeye başlamıştı. Kanada'da boşanma, yani iki şehir dışında mahkemelerin de kabullendiği bir iki yalancı tanık bulunursa çok kolaydı. Bunun içinde bazıları evliliklerini sürdürmeye niçin bu kadar uğraştıklarını merak edebilirlerdi. Gerçek şuydu, hem Eloise hem de kendisi evliyken çok daha özgürdüler. Şimdiki duruma göre ikisi de dilediklerini yapabilirlerdi, yapıyorlardı da. Ama eğer yaşadıkları serüvenlerden biri karışık durum alırsa, evlilikleri bundan kurtulmak için uygun bir bahane oluyordu. Ayrıca tecrübeleri onları ikinci bir evliliğin ilkinden daha başarılı olamayacağına inandırmıştı. Kardan ve soğuktan kurtulmak için acele ederek adımlarını hızlandırdı. Sessiz, terk edilmiş batı bloğuna girerek merdivenlerden başbakanın bekleme odasına çıktı. Kenarına kürk geçmiş yüksek ökçeli çizme ve mercan rengi yün bir palto giymiş olan Millie Friedman, aynanın karşısında beyaz mink şapkasını giymeye çalışıyordu. ''Eve gitmem söylendi.'' Gülümseyerek arkasına bir göz attı. ''İçeri girebilirsin ama eğer bu görüşme güvenlik kurulu toplantısı gibi bir şey olacaksa içeride epeyce kalacaksın demektir.'' ''Çok uzun sürmez.'' dedi Richardson. ''Daha sonra bir randevum var.'' ''Belki onu iptal etsen daha iyi olur.'' Millie dönmüştü, şapka başına oturmuştu. ''En güzel, en pratik ve en çekici kış başlığı.'' diye düşündü. Yüzü kızarmıştı ve iri gri yeşil gözleri parlıyordu. ''Sanki bunu yapabilirmişim gibi.'' dedi Richardson. Onu baştan aşağıya süzen gözlerinde hayranlığı açıkça okunuyordu. Sonra kendi kendine bu akşam vermesi gereken kararı hatırlattı. 5. Kısım. Konuşmayı bitirdiği zaman James Howden sandalyesini yorgunlukla geri itti. Karşısında birçok başbakanın üzerinde çalıştığı eski moda dört ayaklı masanın öbür yanında Brian Richardson anlatılan olayları keskin zekasıyla çabucak kavrayıp düzene sokarak sessiz, düşünceli oturuyordu. Washington görüşmeleri hakkında geniş bilgisi olduğu halde konuyu ilk kez bütün ayrıntılarıyla dinlemişti. Howden güvenlik kurulunun tepkisinden de söz etmişti. Şimdi parti yöneticisinin düşünceleri insan vücudundaki atar ve toplar damarlar gibi her yana yayılıyor, alışkanlıkla işin olumlu ve olumsuz yanlarını, olabilecek şeyleri, etki ve tepkileri tartıyordu. Ayrıntılara daha sonra önem verecekti, çok sayıdaki ayrıntılar. Şu anda gerekli olan geniş bir harekat planıydı. Bir plan ki Richardson bunu şimdiye kadar hazırladıklarının en önemlisi olacağını biliyordu. Eğer başaramazsa bu parti için bir yenilgi, belki yenilgiden de büyük bir şey, bir çöküş olacaktı. ''Başka bir şey daha var.'' dedi James Howden ayağa kalkmış. Parliament Hill'e bakan pencerenin önünde duruyordu. ''Adrian Nesbitson'un ayrılması gerekli.'' Hayır, Richardson anlayışla başını salladı. Belki daha sonra ama şimdi değil. Eğer Nesbitson'u şimdi çıkarırsak, ne sebep gösterirsek gösterelim, bir kabine bölünmesi gibi görülür. Bu da olabilecek en kötü şeydir. Böyle düşüneceğinden korkuyordum, dedi Holden. Güçlük onun tamamen işe yaramaz halde olmasından doğuyor. Ama gerekirse sanırım idare edebiliriz.
Bunun dışında onu yola getirebilir misin?
Öyle sanıyorum. Başbakan uzun kemikli burnunu ovuşturdu. İstediği bir şey olduğuna inanıyorum. Bunu pazarlıkta kullanabilirim.
Senin yerinde olsam pazarlık yaparken çok dikkat ederdim, dedi Richardson düşünceyle. Unutma ki ihtiyar namusluluğuyla tanınmıştır.
Öğüdünü hatırlayacağım. Holden gülümsedi. Başka bir şey var mı?
Parti yöneticisi serçe evet dedi. Bir sürü. Ama önce zamanı ayarlamalıyız. Bu büyüklükte bir olay için ülke halkının yeni bir seçime gidilmesini isteyeceğine inanıyorum.
Düşündü. Galiba sonbaharda seçime gitmek bizim için en iyi yol olacak.
Holden onu ikna etmeye çalışarak o kadar bekleyemeyiz dedi. Bu işin ilkbaharı olması gerek.
Kesinlikle ne zaman? Parlamentoyu kraliçenin ziyaretinden hemen sonra dağıtmayı düşünüyorum. O zaman seçim Mayıs'ta olur.
Richardson onayladı. Bu mümkün.
Olması şart.
Washington'daki görüşmeden sonra planın ne?
Başbakan düşündü. Avam kamerasına bildirmeyi düşünüyorum. 3 hafta sonra diyelim.
Parti yöneticisi sırıttı. İşte yaylım ateş o zaman başlayacak.
Evet, sanırım öyle olacak. Holden'ın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Ayrıca bu da ülkeye seçimlerden önce birleşme fikrine alışmak için yeterli zamanı sağlayacak.
Eğer kraliçeyi getirebilirsek bunun bize çok yardımı dokunacağı kuşkusuz, dedi Richardson. Böylece tam açıklamayla seçim arası burada bulunur.
Benim de düşüncem buydu, diye onayladı başbakan. Kraliçe elimizde tuttuklarımızın simgesi olur ve insanları sanırım iki yanındaki ulusal bağımsızlığı yitirmeye hiç niyetli olmadığımıza inandırır.
Seçim sonrasına kadar hiçbir anlaşma yapılmamasını sağlayacağım.
Hayır, seçimin gerçek karar olduğunun anlaşılması gerekiyor. Ama biz bütün hazırlıkları daha önceden yapacağız ki daha sonra hiç zaman kaybetmeyelim. En önemli olan zaman.
Hep böyledir, dedi Holden, duraladı. Sonra düşünceli devam etti.
Demek her şey açıklanana kadar 3 hafta. Sonra seçime kadar da 14 hafta var.
Çok değil ama bunun yararı da dokunabilir. Bölünmeler artmadan her işi bitirebiliriz.
Sesi daha da ciddileşti. İşte benim düşündüklerim bunlar.
Holden pencereden uzaklaşıp sandalyesine oturmuştu. Geriye kaykılarak parmak uçlarını birleştirip dinlemeye hazırlandı.
Her şey, dedi Brian Richardson üstüne basarak, gerçekten her şey demek istiyorum, tek bir noktaya bağlı, güvenmek. Tek bir insana, yani sana, tamamen güvenmeli ve kendilerini bırakmalılar. Bütün ülke, her tabakadan halk böyle davranmalı. Bu tür bir güven olmazsa kaybederiz, olursa kazanabiliriz.
Derin derin düşünmek için duraladı, sonra devam etti.
Birleşme, laf aramızda, bence başka bir ad bulmalıyız. Senin teklif ettiğin birleşme pek de insafsız değil. Ne de olsa yarım yüzyıldan beri buna doğru itiliyoruz. Bundan vazgeçmek için de deli olmamız gerekiyor. Ama muhalefet bunu insafsızmış gibi göstermek için elinden geleni ardına koymayacak. Bence böyle davrandıkları için de onları suçlayamazsın. Yıllardan beri ilk kez diş geçirebilecekleri hayati bir olay buluyorlar. Dolayısıyla da Deis ve arkadaşları bundan mümkün olduğu kadar faydalanacaklar. Ortaya ihanet ve satılmak gibi kelimeler atacaklar. Sana Judas diyecekler.
Dipnot, para karşılığında İsa'ya ihanet eden 12 havariden biri. Bu ad dünya dillerine hain karşılığında geçmiştir.
Bana daha önce de çok adlar taktılar ama hala buradayım, değil mi?
Mesele kalabilmekte. Richardson gülmüyordu. Yapılması gereken şey senin varlığını toplumun kafasında öylesine sağlamlaştırmak ki halk sana tamamen güvensin ve bütün yaptıklarının kendi iyiliği için olduğuna inansın.
Biz şimdi bundan o kadar uzak mıyız?
Kendimizi beğenmek ikimize de bir şey kazandırmaz, diye terslendi Richardson.
Başbakan kızardı ama hiç cevap vermedi. Parti yöneticisi devam etti.
En son özel kamuoyu yoklamalarımızın gösterdiğine göre hükümet ve sen %4 oranında gözden düşmüşsünüz. Batıda şahsen sen zayıfsın. Neyse ki bu küçük bir değişiklik ama yine de kayma var. Tabii bu kaymanın yönünü değiştirebiliriz eğer çok ve hızlı çalışabilirsek.
Ne öğütlüyorsun?
Tam listesini vereceğim herhalde öbür gün.
Tabii çoğunlukla buradan uzaklaşmak. Richards'ın eliyle ofisi işaret etti ve ülkeyi gezmek, vaatlerde bulunmak, basını kandırmak, vakit oldukça televizyonda görünmek bu öğütlerin başında gelecek. Bu işe çok çabuk başlamalıyız. Sen Washington'dan döner dönmez.
Dilerim parlamentonun tekrar toplanmak için en azından 2 haftaya ihtiyacı olduğunu unutmuyorsun.
Unutmuyorum. Bazı günler aynı anda 2 yerde birden bulunmam gerekecek.
Richardson kendisine biraz gülümseme hakkı tanıdı. Umarım şu eski uçaklarda uyuma yeteneğini kaybetmemişsindir.
Demek sana göre bu yolculuklar haber, avam kamerasında duyurulmadan önce yapılmalı.
Evet, hızlı çalışırsak bunu ayarlayabiliriz. Ben elimden geldiği kadar ülkeyi gelecek olaylara hazırlamak istiyorum. İşte bu noktada senin konuşmaların çok önemli olacak. Bence bunları yazacak birkaç yeni adam tutmalıyız. Churchill, Roosevelt, Billy karışımı bir üslup tutturabilecek üstün adamlar.
Pekala, hepsi bu mu?
Şu an için evet dedi Richardson. Ha, yalnız bir şey var. Korkarım bütün bunların arasında çok önemsiz bir olay. Vancouver'da bir göçmen yüzünden ortalık karıştı.
Rahatsız olan oldu yine mi diye sordu.
Vatansız bir kaçak ülkeye sığınmak istiyor. Anlaşıldığına göre basın bunu diline dolamış, çabucak bastırılması gerekli.
Akşam gazetelerinde çıkan ayrıntılı haberleri anlattı.
Hovden bu olayı kısa kesmek istedi. Ne de olsa bir başbakanın karışabileceği işlerin de sınırı olmalıydı. Başka o kadar çok işi vardı ki. Sonra Harvey Warren'a sertçe çıkışma niyetini hatırladı. Küçük olayların da bazen önem kazandıkları konusundaki izlenimini düşündü. Yine de kararsızdı.
Dün akşam Harvey Warren'la tartıştım.
Evet dedi Richardson kuru bir sesle, duydum.
Adil davranmak istiyorum.
Hovden hala bocalıyordu.
Dün gece Harvey'in söylediklerinden bazıları mantıklıydı. İnsanlara ülkeye giriş izni vermediğimiz hakkında söyledikleri. Senin özellikle üzerinde durduğun olay şu kabul edilmeyen kadın meselesi. Anladığım kadarıyla Hong Kong'da bir genelev işletiyormuş. Zührevi hastalığı varmış.
Ama bunu söyleseydik bile gazeteler basmaz dedi Richardson huylanarak. Halkın bütün gördüğü hükümet zoruyla dışarıya atılan bir kadın ve çocuğu. Muhalefet de bundan dolayı yeterli ölçüde faydalanmadı mı? Gözyaşı ırmağını geçebilmek için neredeyse çizme giymek gerekti.
Başbakan gülümsedi. Parti yöneticisi ısrarla
işte bundan ötürü Vancouver olayını bir an önce düzene koymamız gerekiyor dedi.
Ama pek tabii bu kadın gibi istenmeyen kişileri kabul edemezsin.
Ne için olmasın diye karşı çıktı Richardson. Eğer bu iş basında kötü duruma düşmemizi önleyecekse meclis kararıyla yaptırılabilir. Ne de olsa geçen yıl kendi grubumuzun üyelerini hoşnut etmek için 1200 özel izin verdik. Bunların bazılarının da istenmeyenlerden olduğundan emin olabilirsin. 1-2 fazla ne fark ettirir?
Sayının 1200 olması Hovden'ı şaşırtmıştı. Kanada'da muhaceret kanununa aykırı işlerin sık sık yapıldığı yeni bir haber değildi. Bu bütün politikacıların da kabullendiği ve iktidardakilere verilen bir ayrıcalıktı. Ama sayının yüksekliği onu şaşırtmıştı.
Gerçekten bu kadar çok muydu diye sordu. Aslında birkaç kişi daha var dedi Richardson kuru bir sesle. Her emirde 30 veya 40 kişi içeri alınıyor. Neyse ki hiç kimse sayıları toplamaya kalkmıyor.
Bir sessizlik oldu, sonra başbakan alçak sesle konuştu. Harvey ve Avanes'i açıkça bizim muhaceret kanununu uygulamamız gerektiğine inanıyorlar.
Eğer kraliçenin başbakanı olmasaydın diye cevap verdi Richardson. Kısaca tek bir kelimeyle cevap verirdim sana.
James Holden kaşlarını çattı. Bazen diye düşündü Richardson çok ileri gidiyor. Onun hoşnutsuzluğunu görmezlikten gelen parti yöneticisi devam etti.
50 yıldan beri her hükümet muhaceret kanununu kendi parti üyelerine yardım etmek için kullanmışken biz buna neden son verelim? Bu siyasi yönden hiç de mantıklı değil.
Hayır diye düşündü Hovden. Mantıklı değil. Telefonu uzandı. Peki dedi. Richardson senin istediğin gibi olsun. Harvey Warren'ı şimdi çağıracağım. Santraldaki kıza Mr. Warren'ı arayın dedi. Herhalde evindedir. Bir eliyle ahizeyi kapayarak sordu. Bu konuştuklarımızdan başka ona söylememi istediğin bir şey var mı?
Richardson sırıttı. Ona 2 ayağını da yere sımsıkı basmasını söyleyebilirsin. Böylece belki birini sık sık ağzına sokmaktan vazgeçer. Eğer bunu Harvey'e söylersem, dedi Hovden, herhalde bana Eflatun'dan bir bölüm okur.
O zaman sen de ona Menander'de karşılık verirsin. Daha sert düşünebilmesi için daha çok yükseltildi.
Başbakan kaşlarını kaldırdı. Brian Richardson'da onu devamlı olarak şaşırtan bir yan vardı. Holden santral memurunun cevabını dinleyip telefonu kapattı.
Warrender'lar köşklerine tatile gitmişler, orada da telefon yok.
Sen Harvey Warrender'a çok yüz verdin değil mi, dedi Richardson merakla. Diğerlerine verdiğinden çok daha fazla.
Bu sefer değil, dedi James Holden. Tartışmadan sonra kararını iyice vermişti. Onu öbür gün buraya getirteceğim ve Vancouver olayı ağızlara sakız olmayacak. Buna söz veriyorum.
12. ayrımın sonu. Sayfa 120.